saat çok değerli. Kilosu binlerce lira ediyor. Artık bunu bilmeyen yok. Peki ya kellikle ve saç dökülmesiyle mücadele edenler ne yapsın? Onlar da ya saç ektiriyor ya da serumla tedavi oluyor. Ama artık kellik için yeni bir umut ışığı doğdu. Bakın o umut ne?
Ana emmi oğlu bak hele ne kadar kel var.
He ne kadar?
Ne kadar güzel varsa o kadar kel var.
Zırva İzim kanalının hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvaizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin.
Kurban olayım kelle.
Ne haber, nasılsın? Neredeyse her yayında olduğu gibi bu yayında da bir soru sorarak başlayacağım sana. Daha önce herhangi bir sebepten ötürü bir markayı veya ürünü boykot etmeyi düşündün mü? Ya da herhangi bir markanın ürün ya da hizmetini satın almayarak o markaya zarar verebileceğini, belki de o markayı ortadan kaldırabileceğini hiç düşündün mü? Ben bir zamanlar kapitalizmin nasıl çalıştığını anlamadığım dönemlerde böyle düşüncelere sahiptim. Gerek çocuk işçi çalıştırdığı için, gerek doğaya ve çevreye zarar verdiği için, gerek organik ürünler kullanmadığı için birçok marka gözümde sempatik değildi ve boykot kararları alıyordu. Ta ki bunun pek de işe yarar bir yöntem olmadığını anlayana kadar. Gel seninle birlikte bakalım. Boykot dahil bu tüketici aktivizmi kararları neden bireysel ve toplumsal problemlerimize kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmiyor? Diyebilirsin ki ya Sevan, kellikle boykotun alakası ne? Yayının başlığında kellik yazıyordu, o yüzden geldim ben. Merak etme, birazdan ondan da bahsedeceğim.
Tarakla hiç işim olmaz.
Daha derine inmeden önce sana bir isimden bahsedeceğim. Bu isim John McKay. Kendisi Bilinçli Kapitalizm isimli bir kitabın yazarı. Aynı zamanda etik markalar adı verilen kavramın da mucidi. Ortaya attığı birkaç basit görüş vardı bu adamın. Birincisi kurumlar vergisinin indirilmesi. İkincisi devlet denetimlerinin, özellikle bazı sektörlerdeki devlet denetimlerinin azaltılması. Üçüncüsü de tırnak içinde etik olmayan üretim yöntemlerinden, ürünlerden vazgeçilmesi için CEO'lara, yöneticilere güvenilmesi. Şimdi yüzeysel olarak baktığın zaman ortalama bir liberalin savunacağı bu görüşler sana az çok mantıklı gelebilir. Ben hiçbir yayında temelinden sakat olan bu üretim ilişkilerinin ve kendini yok etmekte olan kapitalizmin ne kadar etik olduğu veya olmadığı tartışmasına girmedim. Ama ısrarla liberaller, yani kapitalizmin reklamcıları, tartışmayı bu boyuta getirdiği için benim de artık bir iki söz söylemem gerekiyor diye düşünüyorum konu hakkında. Bu hem seni hem beni hem de halkın tamamını ilgilendiriyor. Bir mevzu. Çünkü bu insanlara göre şirketlerin yöneticileri etik davrandığı sürece, ahlaki davrandığı sürece, çalışanlara iyi maaşlar ve iyi çalışma ortamları sağlandığı sürece, ürünler de organik ve doğal yollarla üretildikçe güya kapitalizm tamir edilebilir ve sürdürülebilir bir noktaya getirilebilirmiş. Tabii yersen. Baktığın zaman tabii bu bahsettiğim önermeler güzel önermeler. Aklı başında olan her insan da bu önermeye katılır güya, öyle değil mi? İyi maaş, sürdürülebilirlik, iş yerinde ahlaki bir yönetime sahip olmak. Ama problem şu ki bu önermelerin hiçbirisi kapitalizmin asıl işleyiş şekliyle bağdaşmıyor. Neden mi? Hemen söyleyeyim. Çok basit. Çünkü eğer bir kapitalist işletme bu önermelerle yürütülür ve kar edemez hale gelirse, tırnak içinde piyasa şartla gereği kar edemediği için batıyor ve olan yine sana, bana, yani o şirketin çalışanlarına oluyor. Halbuki biz burada şunun farkındayız. İş yerine gittiğimiz zaman ürettiğimiz ürün veya hizmetin değeri bize verilen aylık ücretin altında olamaz. Çünkü bu durumda işveren, patron, sermayedar kar etmiyor demektir ve bizlere gidiş yolu gözükmüş demektir. Benim ürettiğim ürün veya hizmetin değeri bana verilen maaştan daha fazla ki bu işletme bugün hala hayatını devam ettirebiliyor. Yani kar sağlayabiliyor. Yani ben eğer çalışabiliyorsam bu benim sırtımdan birilerinin kazanç sağladığı anlamına gelir.
Vah benim kelim kelim, vah benim kelim kelim terleyince.
Yayının ortalarına geliyoruz. John McKay kitabında tam olarak şu cümleleri söylüyor. Diyor ki, zenginler olarak özel şirket kapitalizminin ahlaki bir tutum ve davranış sergileyebileceğini bize şüpheli gözle bakan dünya halklarına göstermeye ihtiyacımız var. Harika! Lafa geldiği zaman laf çok ve güzel. Tabii yersin. Yani bana sorsan ortada özel şirket kapitalizminin ahlaki ve iyi bir davranış içerisinde olduğunu ispatlayacak herhangi bir bilimsel bulgu yok. Tam aksine kendi iktisadi kuralları gereği tek bir amacı var, o da üretimde kullandığı kaynaklarla beraber iş yerinde seni beni çalışan olarak, evlerimizde de tüketici olarak sömürüp karı maksimize etmek. Kısacası liberal ekonomistlerin o klasik tabiriyle ya bırakalım biz ne üretileceğine, nasıl üretileceğine, hatta fiyatın nasıl belirleneceğine piyasanın kendisi karar versin dönemi çoktan geçti. Biz artık neoliberalizm adı verilen ve kapitalizmin son evresine, sömürücülük evresine gelmiş olan bir dümenin içerisinde yaşıyoruz. Bunun içerisinde insanın insanı sömürüsü de var, ülkelerin ülkeleri sömürüsü de var, insanın doğayı sömürüsü de var, insanın hayvanları sömürüsü de var. Çok basit düşünmeni istiyorum senden. Rica ediyorum. Şu soruyu kendine sor. Hiç kar etmeyecek bir ürün üretilebilir mi böyle bir düzende? Belki senin benim faydama olacak bir ürün, belki kar etmeyecek diye üretilmiyor olabilir. Tüketicisiyle hiç buluşmuyor bile ne olabilir? Örneğin bugün kozmetik firmaları, ilaç sektörü kelliğe ve yaşlanmaya karşı tek dozda çözüm üretecek bir ilaç bulsa, sürekli müşterisi olan insanlara satış yapıp kar sağlamak yolundan vazgeçerek bu kalıcı çözüm sağlayacak ürünü zarar etmek pahasına satar mı? Bu ürünler icat edilmiş olsa da piyasaya sürülmez ki. Bir de bunun yanında teknoloji firmalarının kullandığı planlı eskitme denen başka bir hokkabazlık numarası var. Senden düşünmeni istiyorum. Geldik yayının ortalarına. Sana anlatırlar. Derler ki kardeşim bir şeye para veriyorsan ona hizmet ediyorsun demektir. Eğer bir ürünü alıyorsan o ürünü, ürünün satıcısını destekliyorsun demektir. Harcanan her kuruş birer oydur derler. Ben de sana şunu soruyorum. O halde Jeff Bezos'un, Bill Gates'in ne kadar oyu var? Bayağı bir oyu var öyle değil mi? Şu an bu yayını dinlediğin esnada bir online bankacılık uygulamanı açıp bak bakalım senin ne kadar oyun var. O adamlara kıyasla pek az oyun olsa gerek. İşte o zaman işler biraz sıkıntıya biniyor. Çünkü 65 insanın servetinin 3,5 milyar insanın servetine eşit olduğu bir düzende demek ki biz garibanların pek de bir oy kullanma hakkı yokmuş. Ne neyin üretileceği ne neyin üretilmeyeceği konusunda. Eğer bir şey karlıysa bu kapitalistler üretmeyi tercih ediyor ki üretilecek şeyin aslında senin benim halkın faydasına değil üreticilerine kar getirmesi umuluyor. Ve biz de bu düzende diyoruz ki ya ben bir markayı sırf tüketmeyerek bitirebilirim. Boykot ederek bir şeylerin önüne geçebilirim. Yaparsın ne olur söyleyeyim sana o markanın ambalajı değişir. Çünkü marka gerçekte var olan bir şey değil ki. Bir patenti var, bir de kağıt üzerinde varlığı var. Sermaye kılıf değiştirir, o marka gider, bu marka gelir, ambalajı değişir. Ama işlerin yürüyüş şekli, üretim tarzlarındaki sakatlık ve çarpıklık ve üretim ilişkilerindeki patron-işçi sömürüsü ortadan kalkmadıkça demek ki biz tüketiciler olarak boykot ederek ancak bireysel bir tatminliğe ulaşabiliyoruz. Aslı nereden, kel olan yedi düvelden. Fakat senden biraz da anlamanı istiyorum. Kapitalistleri anlamanı istiyorum. Bir önceki yayında dediğim gibi zor da olsa kendini bir kapitalistin, bir zenginin yerine koymanı istiyorum. Ne yapacaksın? Mecburen sorumluluğu tüketicinin omuzlarına yükleyeceksin. Diyeceksin ki para verdiğin şeye hizmet edersin. Bir de bunu söylerken övünerek derler ki ya işte sınırsız sayıda marka var, sınırsız sayıda çeşit var. Beğenmedin mi kardeşim? Git başka markadan al, git başka üründen tüket. Vicdanlara sesleniyorum. Düşünmeni istiyorum kıymetli dinleyici. Bu hikayeye gerçekten inanıyor musun? Tekelleşmenin olduğu hem yüksek teknoloji ürünlerinde hem gıda gibi basit tüketici ürünlerinde tekellerin oluştuğu bir piyasada A markasını değil de B markasını aldığın zaman paranın B markasına gittiğini mi zannediyorsun? Veya A markasını boykot ettiği zaman aslında var olmamış, sadece kağıt üstünde adı konmuş bir şeyi yok etmeye çalıştığın zaman o ürünün arkasındaki gerçek şebekeyi hem sırf karlı olduğu için iş yapan hem de iş yaparken sömürüden beslenen bir düzeni zarara uğratabildiğini mi zannediyorsun? Cevap açık. Hayır. Hayır. Hayır. Terleyince neylerim bulur bir söğüt dibi bulur bir söğüt dibi gölgesi. ama sırf sen, ben böyle düşünmeyelim diye, bu anlattıkları safsatalara inanalım diye çok da güzel bir propaganda yöntemi bulmuşlar. Eğer internetten alışveriş yapıyorsan, senin de denk gelmiş olduğunu tahmin ettiğim bir numarayı kullanıyorlar. Tam siparişini tamamladığın ekranda, adeta önüne bir sadaka kutusu kor gibi, bilmem ne organizasyonuna bağışta bulunmak ister misin? Bilmem ne vakfına işte bağış yapmak ister misin? Bu siparişinle birlikte bilmem ne yardımına ihtiyacı olan bilmem kimlere yardım etmek ister misin? Gibi gibi. Farklı farklı yöntemlere başvuruyorlar. Çünkü şunun farkındalar. Biz de farkındayız. Hem tüketici olarak hem çalışanlar olarak. Yani hem o ürünleri üreten kişiler olarak hem de o ürünleri satın alan kişiler olarak. Orada da kötü bir şey var. Nedir o? Haddinden fazla bir ürüne para verdiğimiz zaman, çok pahalı bir şeyi satın aldığımız zaman içten içe, çok içeride bir yerde aslında kazıklanmış hissediyoruz. Kazıklanmış hissetmesek de rahatsız hissediyoruz. Sermayedarlar bunun farkındalar. O yüzden sürekli bize bir şey satarken veya ürettirirken iyi bir şey yapıyormuşuz kisvesiyle bizlere ufak ufak rüşvetler veriyorlar. Halbuki ne o ürünleri ve hizmetleri üreten çalışanlar olarak bizler, ne de sonrasında iş yerinden çıktıktan sonra eve giderken o ürünleri ve hizmetleri satın alan bizler, halk, şunun farkındayız. Biz sırf almamayı tercih ettik diye ne az sayıda olan bu insanlar toplusuna, bu kapitalistler, bu zenginler toplusuna zarar verebiliyoruz, ne de kalıcı bir çözüm, sürdürülebilir bir çözüm üretebiliyoruz. Elbette zenginler senin benim boykotta bulunmamı istemez. Ancak bu onları sadece rahatsız eder ve geçici bir durumdur. Hatta ufak ufak kazanımlar da elde edilebilir. Nitekim bu tırnak içinde etik olmayan ürünleri veya hizmetleri üreten şirketlerde yine 8-5 çalışan sen, ben, bizler. Ya biz çok kötü ürünler üretiyoruz. Ya bizim yaptığımız hizmet çok kötü bir hizmet. Ben boykot ediyorum. Üretmiyorum anasını satayım diyebiliyor muyuz? Ha diyoruz da her kapitalist ülkede olduğu gibi şehir merkezinde bir binadan arabalara, otobüslere, kolluk kuvvetleri biniyor. Hop fabrikaya, atölyeye, ofise geliyorlar ve diyorlar ki hayır, böyle bir karar alamazsınız. Halbuki liberallerin dediği gibi ya bir insan çalışmaya zorlanır mı kardeşim? Hiç tam istihdam politikası uygulanır mı? İnsanlara belki yapmak istemeyecekleri işleri dayatıyorsunuz. Belki ben çalışmak istemiyorum kardeşim diyorlar ya hani. Hadi bir çalışmama özgürlüğünü kullan bakayım. Ne büyük tesadüf ki seninle birlikte aynı gün diğer 10 çalışma arkadaşın da bir çalışmama özgürlüğünü kullansın. Bakayım ne oluyor? Demek ki hem emekçisiyle hem tüketicisiyle biz halk olarak tüketim noktasında boykotla çok bir şey yapamazken üretim noktasında boykota gitmek istediğimizde de tekere çomak sokuyoruz. Ya diyelim ki tamam, bu adamlar haklılar. Gerçekten inanalım yani yöneticilerin, şirketlerin ahlaki bir tutum, üretim noktasında da iyi bir duruş sergileyeceğine. Peki soru şu, o halde neden STK'ların, devlet kurumlarının gelip ürünleri, kaynakları, işçileri, üretim modellerini, ham maddeleri denetlemesini istemiyorsunuz? Ha? Madem hem tüketici hem insanlık noktasında çok iyi şeyler yapacaksınız, bırakın kamu olarak denetleyelim sizi. Yok, bunu da istemiyorlar. Tam da burada John McKay gibi bilinçli kapitalizm teorisini savunan adamlar kendileriyle çelişkiye düşüyorlar. Yine aynı adama göre STK'ları, sendikaları şirketlere sokmak adeta bir uçuk sahibi olmakmış. Ona göre uçuk sahibi olmak sizi öldürmez, ancak sizi sevilesi birisi olmaktan çıkarır.
Bulur bir söğüt dibi, bulur bir söğüt dibi, gölgesinde serinlerim, gölgesinde.
Yayının sonlarına geliyoruz. Toparlayacak olursak, ne bu kapitalizmi tamir etmeye çalışan liberallerin, kapitalizmin reklamcılarının söylediklerinin tutulur bir yanı var, ne de bizler halk olarak, çalışanlar olarak bu söylenenlere inanacak kadar ahmağız. Tabii bu adam ve bu adamlar gibilerin söylediği senin benim gözümde değersiz olabilir. Ancak hayatımızın içinde olan markalar tarafından, Nike gibi, Benetton gibi markalar tarafından, direkt reklam kampanyalarında birer strateji olarak bu söylemlerin kullanıldığını görmek seni beni şaşırtmayacak oranda tehlikeli. Çünkü biz bunun içinde yaşıyoruz. Bu adamların istediği tek şey, ürettikleri ürünlerin ve hizmetlerin senin benim tarafımdan hem tüketici olarak tırnak içinde gönül rahatlığıyla alınması, hem de çalışanlar, emekçiler olarak boykot yoluna gitmeden üretilmesi. Bunlar istiyorlar ki biz piyasanın insanı, tüketiciyi ve çevreyi sömürmeyeceği bir hale geleceğine inanalım. Fakat hem görmekten rahatsız oldukları, aynı zamanda farkında oldukları bir gerçek var ki bütün dünyanın genç kuşakları kendilerine dünyadan beklentilerinin ne olduğu sorulduğunda artık adalet talep etmeye başlıyorlar. Bu o kadar önemli ki gençlere, sana, bana sürekli bir şey satma kaygısı taşıyan kapitalistler ve liberaller de stratejilerini de tabii ki buna göre belirliyorlar. Bu markalar, bu kapitalistler, bu sermayedarlar varsın o şekilde iş görsünler. Fakat bizim mevzimiz hem tüketici olarak hem üreticiler olarak halkın mevzisi eğer hem sürdürülebilir hem de kalıcı bir çözüm istiyorsa bunun yolunun tüketimde değil üretimde boykota gitmekten geçtiğinin farkında olmalı. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. Eğer diyorsan ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, patreon.com'da Zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. YouTube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna Zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.